Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli mümin kardeşlerim, bir insan kaç kilo gelir? Üzerinde yaşadığı toprak kaç kilo gelir? İnsanın burnundan çektiği hava ne kadar? Onun yaşadığı deniz kenarında, ormanda, şehirde oksijen ne kadar? İnsan kendisi bir kişi, yaşadığı dünyada kaç kişi var? İnsanın arzuları, para ve benzeri istekleri ne kadar? Ona sunulan ne kadar? İnsanın kaldırma gücü ne kadar? İnsana baskı ne kadar? İnsan ne kadar rahat olmak istiyor? Yer çekimi ne kadar aşağı çekiyor? Bu ve benzeri insan ve insanı etkileyen unsurları karşılaştırdığımızda görürüz ki insan bu dünyada tam anlamıyla ciddi bir savaş yapıyor. Sadece maddi, yani elle tutulur, gözle görülür, fiziği olan şeyler açısından bu böyle. Bir de yaşadığımız dünyada gözlemleyemediğimiz şeytan var. Gözlemleyemediğimiz nefsimiz var. Gözlemleyemediğimiz cinler var. Gözlemleyemediğimiz bir sürü frekans, dalgalar var. Bunlar da insanın üzerinde hissedebileceğimiz kadar ciddi bir baskı oluşturuyor. Doktorun bu sana zararlı, yemeyeceksin dediği şeyi önünde görünce insan illa ona elini uzatıp o çok yeme demişti, şuradan bir çataldan bir şey olmaz, niye diyor? O baskı işte. Tek değiliz dünyada. Annemiz, babamız veya hemşire bizi korumaya çalışıyor ama bize baskı çok yüksek. Tam anlamıyla ciddi bir savaş, ciddi bir abluka altında hayat sürdürüyoruz. Sanki kalbimiz kan pompalarken vücudumuza koca koca dağları kaldıracak bir körüğü pompalıyor gibi kan pompalıyor. Rabbim Celle Celaluhu böyle bir düzen kurmuş. Bu ne zengin için, ne fakir için, ne kadın erkek için, ne de çocuk için değişmiyor. Şu dünyaya ilk nefes alarak adımını attığında bebek, bu savaş başlıyor. En rahat anımız aslında nefeslerimizin bittiği zaman. İmanla öldün gittiysen rahata kavuşuyorsun. Tabii orada iman, yani pasaport şartı var. Son nefes imansız oldu ise maazallah, asıl savaş orada başlayacak zaten. Değerli kardeşlerim, hayatı hayalleriyle yönlendireceğini zanneden insan, saniye başı yüzlerce yumruk yiyen kum torbası gibidir. Hayatı bu boğuşma içerisinde Allah'a kul olacağım, o da beni ezdirmeyecek diye planlayarak yaşayan ise dalgaların çarptığı deniz kenarındaki kayalar gibidir. Asırlardır dalgalar ona çarpıyor. Milyarlarca, trilyonlarca dalga çarptı gitti ona, onlar gitti, kaya orada duruyor ama. Hiçbir şey olmadı kayaya. Hayatın binbir çilesine karşı, deniz dalgaları kadar olsa bile, kaya gibi duran bir yürek başka, kum torbası gibi gelen gidenin önünde dayak yemekten başka, yaralanmak, berelenmekten başka bir sonuca ulaşmayan hayalci insan başka. Birisi dünyayı kendisinin zannediyor, asla onun değil. Dünyayı milyarlarca insanla paylaşıyorsun. Dünyayı sayısını Allah'ın bildiği bir cinlerle paylaşıyorsun. Dünyayı rüzgarla, soğukla, sıcakla, çiçekle, böcekle paylaşmak zorundasın. Hayal edemeyeceğin kadar korkunç rakamlara bağlı virüslerle paylaşmak zorundasın dünyayı. Tavuktan, kediden kurtarırsın, Uçan kuştan kurtaramazsın. Dünya herkesin. Herkesi Allah buraya göndermiş. Karıncalarla bile paylaşmaya kalksan sana bir kum tanesi düşmez bu dünyada. Karıncalar insanlardan kalabalık çünkü. Hani adaletli bir dünyaya getir diye Birleşmiş Milletler bizi. Hayvan olsunlar. Büyük bir adalet sağladılar ya. Hayvanlara da, köpeklere de, kedilere de, kuşlara da, yırtıcı kuşlara da hak hukuk verdiler ya. E bizim havamızı, suyumuzu, her şeyimizi onlarla paylaşsak, gerçekten adalet olsa, yani maskeyle bile dolaşamayız bu dünyada. Allah rahmet ediyor da ve hani boğulmuyoruz. Kardeşlerim, hayatın gerçeğini konuşuyoruz. Öyle yatmadan önce hayal ettiğimiz, kendi yazdığımız senaryoları konuşmuyoruz. Zaten bir işe yaramıyor konuştuklarımız. Bu dünya bizden başkasının, yani 7 milyar değil, ben tek başıma, benden başkasının, benden çok olduğu bir dünyadır. Ben bir ton da gelsem, üstüne bastığım toprağın trilyonda biri kadar etmiyorum. Zengin de olsam, fakir de olsam, alttan deprem salladı mı beni, beşiğe dönüyor, ürkütüyor. Benim korkularım, mutluluklarımdan çok fazla. Kendimi uyuşturarak geçici teselli ediyorum. Ama bu benim helakimle ortaya çıkıyor. Yani acılarımı hissetmemek için, baskıları hissetmemek için sadece kendimi zehirliyorum. Başka birisi de aklını yitirmiş, intihar ediyor. Kurtulduğunu zannediyor. Asıl belalı yere gidiyor intihar ederek. Yaygın, yani hayata yayılmış bir intiharla bir dakika içinde cana kıyma intiharı aynı aslında. Biri bir dakikada uyguluyor bunu. Öbürü de zehir kullanarak 10 seneye yayıp intihar ediyor. İkisi de sonunda gidiyor. Kardeşlerim, bu dünyanın kurucusu, düzenleyicisi ve idare edicisi Allah'tır. O bir düzen koymuştur. O düzene uyanlar için dünya huzurlu bir yerdir. O düzene uymayanlar için dünya ters gidilen, rüzgarı bile nefes aldırtmayan bir yerdir. Yaşama kaynakları dahi o zaman ölüme dönüşür. Gerçekçi olmamız lazım. Dünyanın en büyük gerçeği buranın fani, cennetin ebedi olduğuna inanmaktır. Cennetle dünyayı eşleştirmeye kalkarsak, ebedilik bakımından, sanki burası da ebediymiş gibi, 50 sene, 100 seneyi sonsuz zannedersek, aldığı maaşın, dünyadaki bütün servetin, enerji kaynaklarının tamamı olduğunu zanneden, aklı kıt birine benzeriz. Bir iş yeri, bir şeyler kazanıyor, işte 1000 kazanıyor, sana 2 veriyor ondan. Sen bütün dünya değerlerinin, ekonomisinin sende olduğunu zannedersen, sen o dakikada iflas edersin zaten. Attığın imzalar 500 senelik maaşına karşılık gelir gibi. Bu dünyanın bizim olduğunu zannetmemiz içten içe gizli bir laiklik. Yani Allah'ın cennet dünyada bizim. Buna laiklik diyoruz. Ve bunun altyapısını dolduran inançlar, uygulamalarla ayakta duruyor bu düşünce. Biz dünyayı kendimize zehir ederiz. İstemeden Azrail'in zorlamasıyla ölenleri de mecburen cennete göndereceğiz. Çünkü onlar bizden de. Biz de ölürsek otomatik cennete gideceğiz. Bu roman olarak bile yazılsa bir tane de satmaz bu dünyada. Gerçekle hiçbir benzerliği yok çünkü. Evet, roman doğru olması gerekmez ama biraz gerçeklere yakın olması lazım. Bu hayatı bu şekilde anlamanın faturasını değerli kardeşlerim, doyumsuzlaşan mutfaklarımızda ödüyoruz. Tıp bu doyumsuzluğumuza yetişemiyor. İlaç dünyası yetişemiyor. Bu doyumsuzluğumuzu eşlerimizle, ikinci aydan itibaren evlendikten sonra, başka şeylerde, mobilyada, başka insanlarda, başka ortamlarda göz açlığıyla karşılaştığımız için, eşler arasında bu doyumsuzluğu ödüyoruz. Çocuklarımızı Allah yaratmadı da haşa. Biz planladık, marketten aldık gibi, laboratuvarda yaptırdık gibi zannettiğimiz için çocuklarımızda yaşıyoruz. Siyaset dünyasında, yöneten ve yönetilenler ortamında bunu yaşıyoruz. Ziraatte yaşıyoruz. Ya toprağı delirttik ya. Toprak delirdi. Adem aleyhisselamdan beri bu kadar üzerinde çılgınca planı olmadı insanoğlunun toprakta. Bir kilo topraktan 80 kilo fasulye almadan rahat edemiyoruz. Zavallı toprak. Binlerce senedir doyurdum insanı. Ne oldu bunlara diyor. Delirdi. Toprak da cinnet geçirdi. İlaç koyuyorsun, hormon koyuyorsun. Tavuk delirdi ya. Tavuklar da cinnet geçirdi. 6 ayda büyüyecek tavuğu 45 günde 6 aylıktan daha güçlü hale getiriyorsun. Onu yiyen kısırlaşıyor. Onu yiyenin memeleri büyüyor erkek olduğu halde. Enteresan bir dünya oldu. Bütün bunlar şu dünyayı Allah'ın yarattığı ve bizim için planladığı projenin ötesinde yaşama arzumuzdan dolayı görüyoruz. Bunun için evlilikte, aile ortamında, iş yeri sahibi olmakta, şu dünyada yöneten olmak veya yönetilen olmakta hiçbir şeyde mutlu olamaz hale geldik. Hem paramız yok, hem boş oturduğumuz vaktimiz çok. Böyle değişik bir çelişki yaşar bir nesil olduk. Kardeşlerim, ben veya benim gibi 10 kişi, 1000 kişi bu gidişatı düzeltemeyiz. Kimse böyle hayalci bir avuntu içerisine girmesin. Neden? Çünkü dünya yaşlandı. İnsan gibi dünyanın da eceli yaklaştı. Bugünden sonra dünyada 100 sene önceki gibi bir hayat olamaz. Saat 17, ikindi olmuş. Saat 13'teki gibi güçlü bir güneş bekleyemezsin. Çünkü güneşin batma saati yanaşıyor. Dünya yaşlandı. Belki 500 senesi, belki 1500 senesi var, onu Allah bilir. Ama dünyanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tepeden aşağı doğru indiğine imanımız var bizim. Öyle buyuruyor. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünya ve ben ölçüldüğümüzde, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gelmesi ve dünyanın bütün ömrü ölçüldüğünde 24 saatlik bir güne benzetiyor bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki ben ikindi vakti geldim, kabul edim buyuruyor. Akşama kadar ne kadar kaldıysa dünyanın o kadar ömrü kalmıştır buyuruyor. Çünkü kıyamet peygamberi o. Sallallahu aleyhi ve sellem. 24 saat olduğuna göre gün, yaz veya kış ikindi ile akşam arasında en fazla 4 saat olabileceğine göre, dünyanın ömrünün kalanı 6'da 1'i kadar işte. Onun üzerinden de 14 tane asır geçti. Ne kadar kaldıysa. Bir saat kalsın veya 500 bin sene kalsın. Bizi ilgilendirmiyor. Ancak biz iki gerçeği biliyoruz. İki gerçek üzerinde yatırım yapmamız gerekiyor. Birincisi, bir kere dünya yaşlandı. Koca dünya oldu. Koca karı der gibi koca dünya diyoruz. Yaşlandı. Sakalları beyazlandı. Ciğerleri artık eskisi gibi koşacak hali yok dünyanın. Ne suyu, damarlarında dolaşan suyu, insanın damarlarında su dolaşıyor ya kan, ne dünyanın suyu, eski suyu, ne de ciğerleri eski ciğerler. İstediğin kadar orman dik. Şehirlerde apartman yerine orman diksen de bitti. Dünyanın artık yaşlandı. Toprağı çürüdü. Depremleri çoğaldı. Selleri vahşileşti. Çünkü eceli geldi dünyanın. Bu gerçeği kabul edeceğiz. İkinci gerçek, evet, Birleştirilmiş Milletler toplanıp dünyayı gençleştirelim. Artık eski günlerine dönsün dünya diyemez. Onlar zaten bunu deseler de daha fazla berbat etmek için, başka bir yeri bombalamak için bunu derler. Onların samimiyetine inanmak herhangi bir akılsızlığı beraberinde gerektirir. Ama bir gerçek var. Ben tek başıma bir güzel dünyada yaşayabilirim. Bu baştan beri saydığımız gerçeklere karşı aklımı başıma alırım. Bir kişilik dünya kurmak mümkündür. Ama dünyayı bir kişiye dizayn etmek mümkün değildir. O akıl dışı. Bunu değil bireyler, değil devletler, bütün dünya birleşse yapamaz. Bitti, dünya kartlaştı. Dünyanın saçı sakalı döküldü artık. Bunun için bir kişilik dünya kurmak zorundayız. Bu bir kişilik dünya ne anlama geliyor? Bütün dünyaya rağmen ben kendimi Allah'ın izniyle Rabbinin nimetlerini olduğu gibi yaşayan ama başkalarına takılmadan, strese girmeden, kendimi delirtmeden ve etrafıma karşı agresif bir kimlik sahibi olmadan, onların eksi enerjilerinden de etkilenmeyecek tedbirleri alarak huzurlu yaşayabilirim. Bu huzurun en güzel örneği Uhud meydanında düğüne gider gibi dolaşan adamlardı. Allah onlardan razı olsun. Dünyayı ayaklarının altında sünger gibi ezen kafaya sahip oldukları için ölüm onlara bir meltem gibi geldi geçti. Burunlarının ötesinde, gözlerinin dibindeki cennetle selamlaştılar adeta. Sıkıntı omuzlarımızda dünyayı taşımaya kalkmamızdandır. Aradaki vahşi rakam farklılıklarına rağmen. Halbuki Allah dünyanın sırtında dolaşın buyuruyor. Ayet aynen böyle söylüyor. Dünyanın omuzunda dolaşın diye dünya yarattık size diyor. Dünyayı biz omuzlarımıza aldık. Sepetimiz dünyayı taşır zannettik. Bu uçurum düzeyindeki fark benim kilomla dünyanın kilosu arasında. Benim burnun deliklerimden girebilecek hava, oksijen ile onun oranıyla dünyanın barındırdığı hava, oksijen, rüzgar arasında. Deniz dalgalarının sayısıyla benim kulaç imkanım arasındaki uçurum fark neticede boğulmaktan başka çaresi olmayan, eceli gelmediği için de boğulamayıp her gün binlerce kere ölür gibi yaşayan insan olmak zorunda kaldı insanlık. Hayır, Rabbim bu dünyayı ben toprağında adım atayım, sağ ayağım, sol ayağım basarak yürüyeyim diye yarattı. Dünya benim üstümde niye yürüsün? Ne zenginlik, ne fakirlik bu mantığı değiştirmemeli. Gençlik, ihtiyarlık bu mantığı değiştirmemeli diye düşünüyorum. Bunun için kardeşlerim, dünyayı düzeltemeyiz. Gitti bu dünyanın işi bitti. Ama ben kaliteli, vasıflı bir dünya kurabilirim. Kur'anlar kurdu nitekim. Alkol alan, aklınca 2 saatliğine o dünyayı kuruyor. Ama kendisi çürüyor bu sefer. Çürümeden, ezilmeden, kahrolmadan bunu yapabilmemiz mümkündür kardeşlerim. Bunun yüzlerce yöntemi var şüphesiz. Ama sabah namazına kalk, günün bereketli olsun. Bu bir huzur kaynağıdır. Her gün 10 sahife Kur'an oku, Yasin-i Şerif'i oku, o sana feyiz ve bereket aktırsın. Sabahları salavat-ı şerife getir, 10 defa, 20 defa. Kelime-i tevhid oku 50 defa, 100 defa. Bu bir berekettir. Ananın, babanın duasını al, sıla-i rahim yap, huzur bulursun. Ömrüne bereket gelir. Bunları zaten söylüyoruz. Ama şimdi farklı bir şey söyleyeceğim kardeşlerim. Bir peygamber sünnetini sallallahu aleyhi ve sellem yaşama kararı vereceğiz. Bunun hadisi şeriflerdeki adı tegafüldür. Türkçesi aldırmamaktır. Aldırmamaya alış, ayrıntılarını zikredeceğim. Huzur bulursun. Yaşlı koca dünya baskı yapamaz sana. Biz her şeyden aldırdığımız için, her şeye bizi ne yapıyor, biz ona ne yapıyoruz diye bağlantı kurduğumuz için, köpek avlayınca dönüp baktığımız için, karınca yürürken ısırdı mı diye baktığımız için, zavallı arı bir çiçeğin üzerinde dururken beni soktu mu diye endişelendiğimiz için, bırak git dünya senin mi diyemediğimiz için, her şeyden bir dert kaptığımızdan, dert kolik, dert deposu, dert volkanı haline geldik. Eşimizin, çocuğumuzun gece uyurken nefes alması bile bizi rahatsız ettiği için, takıldığımız için, bir psikolojik takıntıya dönüştürdüğümüz çevre ilişkilerimizden dolayı ne siyasetçiyi sevebildik, ne tüccara güvenebildik, ne ziraatten gelen sağlıklıdır diye bir güven içinde olduk, ne de kendimize güvendik. Aldırmamayı beceremedik çünkü. Halbuki sahabe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canı çekmeyen bir şey oldu mu, tegafül yapardı. Görmeden gelirdi. Duymazdan gelirdi. Anlamamış, ona çarpmamış gibi gelirdi. Bir bineğin üzerinde Medine sokaklarından bir yere giderken münafıklardan birisi, çek şu hayvanını be Muhammed, leş gibi kokuyor bu dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe dönüp ona dediler ki, senin misk kokundan daha değerli o hayvanın leşi, edepsiz herif dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldırmadı. Yoluna devam etti. Aldırsaydı, bu mendebur niye bana böyle dedi. Kendisi de hayvana biliyor. Onun hayvanı da kirri var, bu hayvanın da kirri var. Niye böyle dedi diye düşünseydi, göklerin ve yerin peygamberi olma seviyesini düşürecekti. Aldırmadı. Köpek havlıyor gibi kabul etti. Çünkü o münafığın olmadığı bir Medine olmayacak bu dünyada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arşın, göklerin peygamberiydi. Hayal peygamberi değildi ama. Hayatın gerçeğine iman etmemizi istiyor. Kendisi de o imanı yaptı zaten. Ben önce iman ettim dedi. İlk iman eden benim dedi bütün peygamberler. Hayat budur. Münafığıyla, kafiriyle, teröristiyle, delisiyle, akılsızıyla, şizofreniyle, hastasıyla, fakiriyle, zenginiyle, şımarıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, varlıklısıyla, yokluğusuyla, medenisi nazik olanıyla, kaba olanıyla, uzunuyla, kısasıyla, siyahıyla, beyazıyla, bu dünya bu, böyle yaşanacak. Buna iman ettiği için sallallahu aleyhi ve sellem, be edepsiz adam demedi. Yok kabul etti onu, rahat etti. Hayatın sıkıntılarını başka türlü teğet geçip gidemeyiz. Bizim hatalarımız veya başkalarının bize dokunan hataları, biz aldırma git be adam demediğimiz sürece bizi ezer. Çünkü bu dünyadaki yüksek dalgalar ve yoğun oksijen boğulmamız için yeterlidir. Burnumuz süzgeçleyip normal olanı ve yeterli olanı aldığı için biz yaşıyoruz. Daha fazlası sokulduğunda ciğerimiz şişer, patlar. Dertler de böyle. Kaldırabileceğimiz var, kaldıramayacağımız var. Her şeye burnunu sokan, kulağına gelen her şeyi ne dedi diye dönüp bakan. Yedi, niye yedi diye bakıyorsun. Yemedi, niye yemedi diye bakıyorsun. Çocuk İdrarı sıkıştı, tuvalete gitti. Sabah gitmişti, niye bir daha gitti diye kapıda onu bekliyorsun. Bu kadar her işe burnunu sokan, her işten rahatsız olan, her şeyden aldıran, her şeye dert edinen eşini de, çocuğunu da, dostunu da, anasını babasını da, cennet sebepleri olacak anasını babasını da dert konusu haline getirir. Onun psikolojisi de bozulur, huzuru da dağılır. Onun ibadetten lezzeti de kalmaz. O namazı bile başının belası olarak görür. Ama bu dertlerle yoğunlaşan hayatı yaşarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı huzur kaynağı olarak görüyordu. Ezan sesi bile onu rahatsız eder. Müslüman olduğu halde. Müezzin çok bağırıyor der. Elhamdülillah bu ses içimi aydınlattı, rahatlattı diyemez. Kardeşlerim, şu baştan beri saydığım kaostan kurtulmanın en önemli yollarından birisi, Allah'ın hakkı yoksa, bir kul hakkı yoksa, canına zarar gelmiyorsa aldırmayıp gitmektir. Üç şey: Allah'ın hakkı, kul hakkı ve direkt cana zarar. Yani senin üzerine silah doğrultulmuş, aldırma, çeksin tetiği demiyoruz. Bu düzeyde bir sorunu önlemeye çalışıyoruz. Allah'a, peygamberine, şeriatına, Kur'an'a, ashab-ı kirama dil uzatılıyor. Çapım kadar aldırırım, sustururum, itelerim, ötelerim. ezerim çapım kadar. Çapım aşınca da aldırmam. İnsanlara zarar veriyor diye bütün cinlerle savaş ilan etmem ben. Bu akıllıca bir şey olmaz. Ama böcekler evde zarar veriyorsa haşere ilacı sıkarım, böceklerden kurtulurum. Böcek fobisi oluşturmam ama. Daha ötesini de aldırmam. Çünkü çapım ve seviyem farklı benim. Çapım çok önemli. Çapımı aşan ve benim için çözüm imkanı olmayan bir şeyi yok kabul etmek zorundayım. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de devletini kurduğu gün ve ondan sonraki 7 yıl içinde Yahudilerin dedikodularına dikkat etseydi, bu Muhammed'in çocukları yaşamıyor, var bunda bir problem, haşa, sözlerine kulak assaydı, bu Muhammed çulsuz geldi Mekke'den, burada servet kuruyor dedikodularına kulak assaydı, aldırmadan yürüyüp devam etmeseydi, aziz kardeşlerim, münafıkların Medine'ye bir gidelim, sonradan gelenleri nasıl dışarı postalayacağız, görecek onlar diyen Medineli münafıkların bu sözünü oturup ne yapacağız ya, bir plan proje yapalım diye taksaydı, bugünkü deyimle itibarı alsaydı, eyvah bu adamlar bizi buradan sürerler deseydi, bugün İslam devleti diye bir devlet olur mu? Bugün yüzlerce milyon kere Allahu Ekber diye göklere ezan sesi yükselir miydi? Elbette ki hayır diyeceğiz. O zaman ben soru soracağım. Medyasında, sosyaliyle, faşistisiyle neyse medyasında, yazılısında, görselinde, siyasetinde, sivil toplumunda, cıvık toplumunda, herhangi bir yerde, İslamiyet hakkında, Allah ve Peygamberi hakkında, ashab-ı kiram hakkında, ümmeti Muhammed'in geçmiş büyükleri hakkında, İmam-ı Azam hakkında, mücahitlerimiz, yiğitlerimiz hakkında, ileri geri, hayvanların bile konuşmayacağı kadar, seviyesiz şeyleri konuşan, ümmeti Muhammed'in önderlerine, bir yolla hocası olmuş, alimi olmuş, davetçisi olmuş kimselerine, yıpratıcı kampanyalara, hocalar, kulak asıp, ya ne dedi bu adamlar ya? Bir daha baksana telefona, ne demişti bu adam? Niye böyle dedi? Cevap verelim buna derseler. Anneler babalar aynı şekilde çocuklarının okulda karşılaştıkları, şurada burada karşılaştıkları, oyunda karşılaştıkları şaialara kulak asarlarsa, sosyal medyanın dedikoduları, sanki hayy alassalah deyip bizi namaza çağırıyormuş gibi hemen dönüp baktığımız bir gerçekmiş gibiye dönerse, düğünde kadınların aralarındaki muhabbeti vahiy ile gelmiş bir söz gibi biz evde geldiğimizde konuşmaya kalkarsak, bir sonraki nesle din, ahlak, iman, iffet, şuur, din, imanla dolu vatan sevgisi taşıyabilir miyiz? Osmanlı'nın son 100 senesinde, belki de 150 senesinde ve ondan sonraki yaşadığımız 100 senede yaklaşık olarak haberleri açıyorsun, Avrupa kutsal, Amerika kutsal, şu Avrupa'ya bak, şu Amerika'ya bak, şu Batı'nın gücüne bak, bir bak, bir daha bak, bir daha bak, bir daha bak deyince, biz la iğne bile yapamayız la. Bizim yollarımız bile selde gider. Bizim sağlık sistemimiz bile ölü. Diye diye kendisini ölü kabul etmiş, çürük Batı'yı ise sağlam kabul etmiş bir nesil ortaya çıkmadı mı? Bu topraklarda dünyanın en güçlü silahı yapılsa bile, 100 kere denense bile bu nesle inandırılabilir mi? Filancanın, Almanların silahından daha güçlü. Yok canım, bizimki savaşa gitmeden yolda bozulur zaten. Biz yapamayız çünkü. Biz yapamayız. Biz nasıl yapacağız biz? Biz çünkü Batılı'nın, İtalya'nın gömleğini dikmek için yaratıldık. Kumaşı onlar yapar, biz dikeriz. Bize de yaptırırlarsa çok memnun oluruz. Hani sanayimizi kurarlarsa biz de yaparız. Sanki bizim geçmişimiz mezarlıklardan geldi de onlarınki gökten düştü gibi. İşte bu küfrün propagandasına, algı oluşturma dalgasına aldıranların sonucudur. Bizden önceki nesil bir zamanlar Jön Türk hikayesiyle buna inandığı için. Daha sonra da inkılaplar yaptık, inkılabın üstüne onları munkalip hale getirdik dedikleri için, bak bir nesil değil, üç nesil geçti, hala bizim domatesimizde iş yok. En iyisi onların Hollanda'da olur. İyi ki tohum getirdik oradan, yoksa bizimkiler çürüktü. Bizim buğdaydan ekmek bile olmaz canım, hayvan yemi olur. Niye? Hormon katkısı yok çünkü. Öbürü banyoda yıkar gibi tohumu yıkayıp yeni bir buğday yapmış, toprağı delirtecek kadar bir mısır tohumu yapmış, 3 kilo mısır bir dalda çıkıyor neredeyse. Dedelerimizinkinde 100 gramlık 3 tane çıkıyordu. Bizimki mısır mı ya? Bu işte bahsettiğim şey. Mısırdan, buğdaydan, domatesten örnek veriyorum ama bu bir zaman sonra Hristiyanlığın muharref olduğu halde gençler açısından daha böyle ruh açıcı hali var canım. Dedirtecek noktaya götürüyor bizi. Götürüyor. Kardeşlerim, bu dünyada eğer şeytanın, şeytana el, ayak, kol, dil, göz, kulak olan mahlukların ve organların ve sistemlerin ve cihazların bize saldırılarına kulak asarsak, aldırırsak, sen bodursun dediklerinde hemen bir voleybol oynayayım belki boyum uzar demeye kalkarsak, sen şişkosun dediklerinde 3 gün yemek yemeyip zayıflamaya kalkarsak, bana göre beni değil, bana saldıran, gözlemleyemediğim ve gözlemlediğim binlerce güce göre ben kendimi oluşturmaya kalkarsam, cinnet kaderimdir benim. Kompleksli hayat da elbisem gibidir artık. Ben ondan kurtulamam bir daha. Ben şahsiyetli bir mümin olarak, fakirliğimle, boyum kısaysa kısalığımla, kadınsam kadınlığımla, erkeksem erkekliğimle, Allah'ın beni yarattığı tipi, şekli ve ortamı en güzel kabul edersem, kendi huzurumu perçinlemiş olurum. Huzuruma yatırım yapmış olurum. Birilerinin ses dalgalarına, birilerinin gıybetine, dedikodusuna, iftirasına kulak asarsam, bireysel çapta veya cemaat çapında, ümmet çapında, ülke çapında bunu önemsersem ben, çalışmaya bile tempom olmaz ki. Benim de sanayim olsun diye kalkar birisi çıkar, ya sen ne sanayisi ya, montaj bile yapamazsın deyip onu çökertirler. Ya biz yiğit olalım kardeşim, niye ona buna işçi oluyoruz? Kendimiz güçlenelim dediğinde bu casustur muhakkak derler. Vatanı bölüyor. Birisi çıkıp da hoca, davetçi, yazar, etme delikanlı, sen de Enes İbni Malik olabilirsin dersin. Vay, bu ümmetin büyüklerine hakaret etti, Enes'i mezardan kaldırdı, mumyaladı der. Ne dinde, ne dünyada, ne de sosyolojide, ne de sağlıkta, hiçbir yerde insan olduğuna bile inandırmazlar seni. Sen inanmıyorsun ki. Her dedikoduyu aldırıyorsun. Şeytanın vesvesesine, rüzgarların getirdiği hışıltılara aldanıyorsun. Senin bahçende kavak ağacı var. Rüzgar esince yapraklar birbirine çarpıyor, güzel bir ses çıkıyor. Sen onu cinler buraya istila etti diye düşünüyorsun. Bu füzeydi diyorsun. Ya ne füzesi? Kavak ağacının yaprakları çarpıyor birbirine işte bu. Rüzgarın hışıltısı bu. Yok yok. Cam biraz aralık kalmış. Oradan rüzgar içeri ses sokuyor. Hah. İşte bu internetle yapılmış bir saldırı. Bizim ev gitti artık. O evde büyü, o evde cin, o evde Amerikan istihbarat. Her şey var artık. Bu kadar çürük bir bedeni bu vahşi savaşta ayakta tutamayız. Kardeşlerim, Allah'la ilgili değilse, kul hakkıyla ilgili değilse, cana kasıt değilse aldırma geç git. Her şeyi aldırırsan yok olursun, erirsin. Bu baht böyle yazıldı bu dünyada. Ne peygamberler için ne de diğer insanlardan birisi için Allah bunu değiştirmedi. Peygamberine bile özel uygulama yapmadı Allah Teala. O kainatın ve cennetin efendisi, mahşerin sultanı, o olduğu halde çapulsuz, abdestsiz, cünüp, alkol kokan, sarhoş ve belki de soyu sopu problemli birisi, eşeğin leş gibi kokuyor, uzak dur bizden diye hakaret etti. Duymadı. Onun dinini anlatan hoca duymayacak. Ama bu duymama üç şeyi geçmeyecek tabii. Allah, ve kul hakkı ve can. Bunu evde de böyle uygulayacağız. Eşte de böyle uygulayacağız. Çocukta da böyle uygulayacağız. İşte de böyle uygulayacağız. Sokakta da böyle uygulayacağız. Dünya siyasetinde de böyle uygulayacağız. Tarımda da böyle uygulayacağız. Yoksa diri diri kendi mezarımızı kazmış oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.